Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme cealna minet tevvabin ve cealna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Tevbe suresinin 113. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Buyurur ki Rabbimiz, Estağfirullah. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Ne peygamberin ne de müminlerin şirk içinde ölüp de cehennemlik oldukları kesin kes açığa çıktıktan sonra akrabaları bile olsa müşrikler için bağışlanma dilemeleri doğru değildir. Evet, bu ayet-i kerime inananlar arasında en önemli bağın iman bağı olduğuna dikkat çekiyor. Daha doğrusu insanın diğer insanlarla ilişkisinde belirleyici bağ, belirleyici ölçü ve mizan imandır ve takvadır. İnsanlar birbirlerine dostlukları, kardeşlikleri öncelikli olarak iman ve takva merkezli artar ya da eksilir. Akrabalık bağları önemlidir. Yüce Rabbimizin en çok dikkat çektiği haklardan biridir. Sıla-i Rahim, her müminin üzerinde titremesi gereken bir haktır, akrabanın hakkıdır ve bir vazifedir. Ancak bu vazifenin, bu hakkın tam gerçekleşebilmesi ve gereğine riayetin zaruri olması ancak müminlik şartına bağlıdır. Elbette yakın akraba, anne ve baba mümin değillerse yine onlarla bir ilgi ve ilişki ölçeği vardır. Onların Allah'a şirk koşma ya da inkar noktasında telkinlerine kulak vermemek, o noktada itaat etmemek şartıyla dünyevi anlamda bir şekilde anne baba olmaları hasebiyle yine onlara iyilik ve ihsanda bulunmak gerekir. Fakat söz konusu olan işte böyle onlar hakkında hele hele kafir olarak ölmüşlerse, Allah muhafaza buyursun, şirk üzere ölmüşlerse onlar hakkında istiğfarda bulunmak bile, yani Allah'tan bağışlanma talebinde bulunmak bile uygun görülmüyor. Bu ayetin tefsirinde müfessirlerimiz bazı hususlara dikkat çekerler. Mesela Ebu Talib hakkında, ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasıdır ve şefkatli bir amcasıdır, kendisine kol kanat germiştir hali hayatında. Efendimiz onu çok sever, o da Efendimiz'i çok sever. Böyle bir akrabalık bağının da ötesinde bir muhabbet bağı da var. Efendimiz onun Müslüman olmasını çok arzular. Hatta Efendimizin amcası Ebu Talib'e bu sevgisini iyi bilen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, Mekke fethedilince babası Ebu Kuhafe Müslüman olmak için Resulullah'ın yanına gelir ve Müslüman olur. Ve Ebu Bekir der ki radıyallahu anh, ya Resulallah, doğrusu der, babamın Müslüman olmasına çok sevindim. Fakat senin amcan Ebu Talib Müslüman olsaydı, sen daha çok sevinecektin elbette. Babamın Müslüman olmasına da sevindin şüphesiz. Fakat senin sevinmen benim sevinmemden bana daha sevimli gelecekti. Keşke amcan da böyle bir imanla şereflenip öbür aleme götseydi şeklinde bir ifadede bulunur. Evet, ölüm hastalığına yakalanınca Ebu Talib, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelir. Ebu Talib'in yanında Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Ümeyye de var. Efendimiz, amcacığım der, Müslüman ol. Kelime-i tevhid getir, kelime-i şehadet getir de hiç olmazsa Rabbimin katında senin bağışlanman için benim tutunabileceğim bir dal olsun der adeta. Fakat Ebu Talip yanındaki o Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Ümeyye'nin de bulunmasından belki hareketle, onlar da tabii bir taraftan zorluyorlar. Diyorlar ki sen ataların dinini mi terk edeceksin diyerek iman etmesinin önüne geçiyorlar. Ve Abdülmuttalip, affedersiniz Ebu Talip, Abdülmuttalip'in dini üzere diyerek, onun inancı üzere diyerek vefat eder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine, amcacığım sana bağışlanma dilemekten men olunmadığım sürece, engel olmazsa Rabbimiz, yine senin için mutlaka Rabbimden af dileyeceğim diye bir vaatte bulunur. İşte bunun üzerine şu ayet nazil olur. Resulüm, sen sevdiğini doğru yola erdiremezsin. Bu ayet nazil olur. Ve işte bu söz konusu Tevbe suresinin 113. ayeti ile bu hadise arasında da bağ kurarlar. Artık cehennemlik oldukları kesin olarak beyan edildikten sonra bu beyan nasıl olur? Açıklama nasıl olur? Ya ayetle olur, peygamberimize vahiy ile olur bir insanın cehennemlik olduğunun bildirilmesi. Ya da o insanın küfür üzere öldüğü kesin bir şekilde herkes tarafından bilinir. Artık böyleleri için ne peygamberin ne de müminlerin Allah'tan bağışlanma dilemesi doğru olmaz ayeti inmiş olur. Ya da bu ayet bu muhtevada artık herkese şamildir. Bu ayet ininceye kadar, ki bu ayetin iniş tarihi işte Medine döneminin sonlarına doğru, daha çok da o münafıkların, münafıklık üzere ölmüş olanların, kalben kafir olarak ölmüş olanların ve Resulullah da eğer aleyhissalatü vesselam onun nifak üzere, küfür üzere öldüğüne dair bir vahiy, bir bilgi kendisine beyan edildikten sonra o kimseler içinde istiğfarda bulunması, Allah'tan bağışlanmada bulunması doğru bulunmaz. Müminler için de doğru değil. İstediği kadar yakın akrabası olsun. Ki müminlerin içerisinde de tabii o dönemde birçok yakın akrabaları var. Mekke'de muhacirler arasında da var. Ensar arasında da elbette var. Bu akrabalar iman etmemiş akrabalar. İnsan tabii olarak da annesini, babasını, akrabasını, dayısını, halasını, teyzesini fıtri olarak sever. Sever ama eğer inkar etmişlerse, inkar üzere ölmüşlerse aralarında esasen bir bağ kalmamış demektir. Ve Allah onların bağışlanması için niyazda bulunulmasını hoş karşılamaz. Nitekim Nuh Aleyhisselam'la oğlu arasındaki hadise de böyle bir meseledir. Oğlu tufanda boğulunca, ya Rabbi benim oğlum da benim ehlimdendi, yani o da kurtulsaydı anlamında bir niyazda, duada bulununca Cenab-ı Hak, ya Nuh o senin ehlinden değildir. O salih olmayan bir ameldir. Yani salih bir amel üzere hiçbir zaman olmamıştır. O dolayısıyla seninle aranda nesep bağı olsa bile bir iman bağı söz konusu değildir. İman bağı yoksa o nesep bağının da çok fazla bir ehemmiyeti de yoktur. Yani özellikle azaptan kurtuluş noktasında, Allah'ın bağışlanmasına nailiyet noktasında, Allah'ın rahmetinden istifade noktasında, eğer arada bir iman ve değerler bağı yoksa, artık o küfür üzere düşmüşse, şirk üzere ölmüşse, arada herhangi bir bağ söz konusu edilemez. Bu bakımdan belki efendim bu ayet son derece hepimizin gönlüne çok şeyler fısıldıyor. İnsan yakın akrabasının, yavrularının, neslinin, zürriyetinin imanla buluşması, imani değerlerle bütünleşmesi adına üzerine düşen her türlü vazifeyi yapmalıdır. Elbette biz sevdiklerimizi hidayete erdirecek gücümüz, kudretimiz yok. Ancak onların hidayete ermeleri anlamında Yüce Rabbimize dua etmek, onların gönüllerini İslam'a ısındırmasını istemek ve bunun zahiri bir takım sebeplerine sarılmak. Bunlar dua mahiyetinde ve Rabbimize niyaz makamında olunca inşallah Yüce Rabbimiz de bu sevdiklerimizi, akrabalarımızı, yakınlarımızı imanda ve imana dayalı değerlerde bir bütün halinde bulunmasını lütfeder. Aksi halde kıyamet günündeki o vemtazül yevme eyyuhel mücrimun, ey artık günahta aşırı gitmiş, suçta aşırı gitmiş, özellikle iman ve inkar noktasında inkara düşmüş kullar, ayrılın artık hitabı geldiğinde, işte anne ile yavrusunun, baba ile evladının ya da eşlerin birbirinden ayrılması söz konusu olabilir. Bu da çok acı bir sahnedir. Belki orada Cenab-ı Hak müminlere, cennetlik olanlara o hüznü sürekli tattırmama adına belki unutturacak, onu bilemiyoruz. Çünkü cennette hüzün olmayacak. Cennette mahzuniyet olmayacak. Sadece hüzün, Efendimizin haber verdiğine göre böyle bir mahzuniyet, keşke dünyadayken zikirsiz geçen anlarımız olmasaydı tarzında olacak. Fakat yine de o hesap sahnesi, o cennetliklerin ve cehennemliklerin birbirinden ayrılma sahnesi nice nice acılara efendim sahne olacak. Ne tablolar yaşanacak bilemiyoruz. Bu itibarla dünyadayken elimizden gelen her türlü elbette gayreti göstermeli. Fakat şunu da bilmeliyiz ki bu noktada her şey de bizim elimizde değil. Bilemediğimiz farklı sırlar, farklı efendim tecelliler olabilmektedir. Bu ayet bize bu anlamda özellikle küfür üzere öldükleri, inkar üzere öldükleri kesinleşmiş kimselere rahmet dilemememiz, onlara af dilemememiz, mağfiret, bağışlanma dilemememiz noktasında bir ikaz olmuş oluyor. Yine rivayete göre birisi, Ensar-ı Kiram arasından, Medineli Müslümanlardan birisi küfür üzere ölmüş, inkar üzere ölmüş, yakın akrabası için dua ediyor, istiğfarda bulunuyor. Bir başka Müslüman diyor ki, sen niye böyle duada bulunuyorsun? Çünkü uygun değil, artık onlar küfür üzere öldüler. Deyince o da diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın babasına böyle bir istiğfarı var. Babası küfür üzere öldü. Onun için ben de yapacağım diyor. Bunun üzerine şu ayet nazil oluyor. Müfessirlerimizin beyanına göre. 114. ayet. وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَٰهِيمَ الْيَب۪يهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّهِ İbrahim'in babası için Allah'tan af dilemesi sırf daha önce ona verdiği bir sözden dolayıydı. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْ اِنَّ اِبْرَٰهِيمَ لَاَوَّاهٌ حَل۪يمٌ Ne zaman ki onun artık bir Allah düşmanı olduğu kendisine apaçık beyan edilince, ortaya çıkınca İbrahim ondan teberri etti, uzaklaştı. İnne İbrahim el-evvahun halim, muhakkak ki İbrahim çok ah vah eden, adeta yalvaran, içten yalvaran, son derece içli ve son derece yumuşak huylu, halim bir kul idi. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor İbrahim Aleyhisselam hakkında. Evet, demek ki İbrahim Aleyhisselam da babasına bir vaatte bulunuyor. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Bu Meryem suresinin 47. ayetinde geçer bu sözü onun. Rabbimden seni bağışlamasını isteyeceğim diyerek babasına söz verir. Ancak babası tevbe etmeden müşrik olarak ölünce artık o istiğfardan vazgeçer İbrahim Aleyhisselam. Teberra emin, artık ondan uzaklaşır. Ona dua etmeyi bırakır. Çünkü o şirk üzere ölmüştür. Cenab-ı Hak da bunu haber verir. İbrahim daha önce bir söz vermişti. Onun için istiğfarda bulunmuştu. Bazı müfessirler buradaki sözün babasına da ait olduğunu söylerler. Şöyle ki, babası evladım şimdi beni rahat bırak. Daha sonra ben de belki iman edeceğim. Sana iman ederim, senin getirdiğine iman ederim tarzında bir söz vermiş. O söze istinaden İbrahim Aleyhisselam, ben de senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim diyerek vaatte bulunmuş. Böyle izah ederler. Bazı müfessirler ise, yok, babasını davet etmiş, babası yüz çevirmiş ama İbrahim Aleyhisselam, yine söz veriyorum, senin için Rabbimden bir bağışlanma dileyeceğim buyurmuş. Buradan hareketle yine derler ki müfessirler, hayatta olan kafirler için, ister yakın akraba olsun, ister uzak kimseler olsun, müşrikler için, kafirler için şöyle dualar edilebilir. Ya Rabbi, bu kullarına da hidayet nasip eyle. Onlar da senin bağışlanan kullarından olsunlar. Affettiğin kullar zümresine girsinler. Onlar da senin cennetini kazansınlar ya Rabbi diyerek yaşayan kafirler ve müşrikler hakkında bu nevi duaların edileceğine hükmetmişlerdir. Doğru, bunun önünde herhangi bir engel yok. Çünkü bir insan son nefese gelmeden, son nefesini vermeden imana geçme, mümin olma şansına her zaman sahip. Öyle olunca onlara dua edilmez, denilemez. Burada da zaten apaçık artık Allah düşmanı olduğu ortaya çıkınca, ki bu çoğu zaman müfessirlerimiz bunun kesinlik ve kat'iliğini ölümle bağlantı kurarlar. Bu nasıl ortaya çıkar? Peygamber için vahiy ile Cenab-ı Hak bildirir ona. O artık benim düşmanım der. O bilgi kendisine geldikten sonra peygamber de onun için artık dua etmeyi bırakır. Ya da herkes için geçerli olan da şudur. O kişi küfür üzere, inkar üzere öldüğü kesindir. Öyle bağıra bağıra ölmüştür tabiri caizse. İşte Allah'ın peygamberlerini yalanlaya. Kitabullah'ı, Allah'ın mesajlarını, ilahi ayetleri inkar ederek öldüğü herkes tarafından biliniyorsa artık onun için mağfiret dilemek, onun için af dilemek, işte şu kadar millete faydası oldu, şu kadar şunu oldu, bunu oldu diyerek onun için Allah'tan özellikle bağışlanma ve af dilemenin doğru olmadığını Yüce Rabbimiz bizzat ayet-i kerime ile tüm insanlığa, tüm müminlere hususiyle bildirmiş oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın diyor babasına duası ona verdiği bir sözden dolayıydı ya da onun bir sözünden dolayıydı. Ama ne zaman Allah düşmanı olduğu ortaya çıktı artık İbrahim de ondan vazgeçti. Ve burada İbrahim Aleyhisselam hakkında bir Cenab-ı Hak bir şehadette bulunuyor adeta. İnne İbrahim le evvahun halim. İbrahim çok evvah birisiydi. Ne demek evvah? Çok ah eden demek. Yani bu ahlık şöyle, ah etmek bir sızlanma anlamında efendim, şikayet anlamında ah eder insan. Bir de merhameten ah eder. Şöyle diyelim, söz konusu olan burada bir peygamber olunca peygamberin şikayetten ah ettiği söz konusu edilemez. Öyle bir suizanımız olamaz. Ama burada onun ah demesi İnsanlık için, belki bütün böyle inkarcılar adına da olsa, başkaları adına da olsa, o içindeki coşkulu merhametin bir sonucu olarak onların adeta ateşte yanmasına rıza, gönlü razı olmadığından onlara acıyarak bir ah demesi vardır. Bu işte güzel bir ah'tır. Böyle bir hal yüksek dereceli zatlarda bulunur. Nitekim şöyle bir menkıbe anlatılır. Bayezid Bestami Hazretleri münacatında bir gün der ki ya Rabbi senin yeryüzündeki en çok sevdiğin kul bugün kimdir şu sıralar? Yeryüzünün tabiri caizse manevi kutbu kimdir? İfadeleri de o kutup ifadesi de geçer. Kutup merkez insan diyelim. Merkez insan kimdir? Cenab-ı Hak da onun gönlüne bırakır ki falan yerdeki demircidir. Gider o demircinin yanına. Ebu Hafs Hattat Hazretleri'dir. Hattat demirci demek zaten. Oturdum yanında diyor Ebu Hafs Hattat Hazretleri'nin. Baktım bir taraftan demir dövüyor, bir taraftan gözlerinden yaşlar boşanıyor. Dedim ki hayrola sen niye böyle ağlıyorsun içli içli? Dedi ki ya bu kulların hali nice olacak efendim. Helal haram demeden her şeye saldırıyorlar. İşte Allah'a karşı gaflet üzere bir hayat sürüyorlar. Nice insanlar var böyle. Bunların hali yarın nice olacak? Kendisine dedim ki diyor, sana ne onların halinden? Bana diyor şöyle sert sert baktı. Dedi ki bana ne mi dedi. Benim mayam demiş Hazret. Benim mayam merhamet suyuyla yoğrulmuştur. Allah hatta kıyamet gününde onların yerine beni cezalandırsa ben buna bile razıyım demiş. Hazret diyor ki Beyazlı Bestami, anladım ki diyor kutbiyet ya da böyle güzel insan olmak, Allah'ın makbulü olmak çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil. Belki diyor sehavet büyük bir cömertlik ve engin bir merhametlidir. Öyle olduğunu anladım. Tabii bu bir menakıb yani bir menkıbe. Fakat işin gerçeği Rahman ve Rahim olan Mevlamız kendisine yakın kullarına bu iki vasfından bolca lütfediyor. Ve her kimde bu iki vasıf Rahman ve Rahim tecellisi fazla olursa, merhamet tecellisi fazla olursa o kulun alemlere rahmeti daha fazla oluyor. Onun içindir ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün alemlere bir rahmet eseri olarak, bir rahmet olarak Cenab-ı Hak tarafından gönderildiği beyan edilir ki onun en önemli vasıflarından iki tanesine şöyle işaret edilir. O Rauf ve Rahim peygamberdir. Yani ne demek Rauf ve Rahim? Allah'ın kendine has sıfatlarını Habibine de layık görüyor Yüce Rabbimiz. O son derece şefkatli ve merhametli bir peygamberdir. İşte İbrahim Aleyhisselam'da da öyle bir coşkun bir merhamet var. Derin bir merhamet var. O merhametin sonucu olarak bir ah edişleri var. Demek ki zaman zaman böyle gözü yaşararak, gönlü ürpererek ah diyen bir peygamber. Evvah, çok ah eden demek. Cenab-ı Hak öyle şehadette bulunuyor. İbrahim diyor, çok ah eden bir peygamber, bir kuldu. Ve aynı zamanda o Halim'di diyor. Halim. Halim esasen efendim insanın yumuşak huylu olması ama akıldan kaynaklanan, derin bir idrakten kaynaklanan bir yumuşak huyluluğun adına hilim denir. Hilmin zıttı kabalıktır. Cehalettir yani. Cehaletin zıttı ilim değil, hilimdir der araştırmacılar. Onun için Allah dostlarından son devrin mümtaz şahsiyetlerinden rahmetli Musa Efendi Kuddüs-i Ruh Hazretleri derdi ki hilim makamı rıza makamının bile üstündedir derdi. Yani rıza makamından sonra adeta belki de tecelli eden bir güzel haldir anlamında kullanılıyor. Fakat bu hilmiyet, bu yumuşak huyluluk haramlar söz konusu olduğunda celadete dönüşür. Yani insanların bütün kusurlarını bir şekilde efendim hazmedebilirsiniz. Özellikle şahsınıza yönelik olan kusurlarını affedersiniz. Fakat hududullah söz konusu olunca, yani Allah'ın çizdiği sınırlar söz konusu olunca orada granit gibi durmak esastır. Orada celadet esastır. Orada şedid durmak, şiddetli durmak esastır. Tabii üslubuna dikkat ederek. Hiçbir zaman hilmiyet adına, yumuşak huyluluk adına Allah'ın haramları çiğnenirken susulamaz. Bu da önemlidir. İnne İbrahim'e le'evvâhun halîm. O çok ah eden ve çok hilim sahibi bir kuldu. Bu evvah kelimesine çok ah eden anlamı verildiği gibi Allah korkusuyla sürekli ağlayıp sızlayan. Tabii bu ah demenin iki boyutu var. Bir, halka yönelik boyutu ki ondan bahsettik. O merhamet ve şefkatten kaynaklanan bir şey. Bir de hakka yönelik olan tarafı vardır ki kul orada da kendi kulluğunu beğenmez. Yaptıklarını az bulur. O Yüce Rabbin azametine karşı, onun ilahlığına karşı, kendi aziyetinin farkında olarak yeterince olgunlaşamadığı, yeterince kulluk yapamadığı şuuru içerisinde ah der. Bu ah da çok güzeldir. Bu ah da çok güzeldir. Hele o ahın içinde yürekte bir ürperti, korku, haşyet, tevazu, gözde de nem varsa, gözde de yaş varsa, gözyaşı varsa herhalde bunun kıymeti çok çok daha fazladır. Evet, halim kelimesi ise hiddetten uzak, eza ve cefaya katlanan, Allah için olması dışında hiçbir kimseyi cezalandırmayan ve hiçbir kimseden intikam almayan kimse demektir. Yani yutkunmasını bilen adam. Fakat yutkunma da iki türlüdür. Birinde yutkunursunuz, içinizde kin kabarır. Öyle diyelim. Bu yutkunma, evet her ne kadar zahiren güzel bir şeyse de, kininizi yutmak güzel bir şeyse de, içeride derde dönüşebilir. Fakat bazen de içinize atarsınız, fakat içinizde eritirsiniz, sıfırlarsınız. Karşıdaki insana kin ve düşmanlık olarak geri dönmez. Bu hilmiyet ise bu olgunluk nişanıdır işte. İçinizde müthiş bir iman coşkusunun, merhamet coşkusunun, olgunluk, kemal kıvamının bir sonucudur bu hilmiyet. Bu anlamda içe almak güzeldir. Bazen içe almadan eğer sizi etkilemeyecek bir şey ise, sizi doğrudan ilgilendirmeyen bir konu ise onu çöpe atmak daha önemlidir. Yunus Emre der ki, cihan dolu durur kallaş, her birinden bir taş gelir der bazen. Bir arif insan böyle bir hizmet erine, bir hizmet erbabına sohbetinde demişti ki, eğer etraftan gelen bu nevi ithamlar ve benzeri kusur bulmalar sizle alakalı değilse, bir iftira niteliğinde gibi ise veya hak etmediğinizi düşünüyorsanız onları üzerinize almayın, içinize de atmayın. İçinize alırsanız dert olur. Onu çöpe atacaksınız demişti. O da güzel bir yoldur. Bazı sözler vardır, hakikaten çöpe atılacak cinstendir. Onları içinize almak, değerlendirmeye almak, hele hele yüreğinize almak içinizde bir dert büyütür. Sizi huzursuz eder. Diken gibi batar da batar. Onun için Mevlana'nın ifadesiyle bir lafa bakarım, hani bir söze bakarım gerçekten laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye der ya, aynen bunun gibi öyle bir hayat tarzı tutturmak gerekiyor. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın istiğfarı diyor Rabbimiz, babasına olan istiğfarı verdiği bir sözden dolayıydı. Ama onun Allah düşmanı ortaya çıkınca artık ondan uzaklaştı. Ve fakat İbrahim gerçekten çok ah eden, çok şefkatli, içli, ince ruhlu ve yumuşak huylu bir insandı, bir peygamberdi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah bir toplumu doğru yola erdirdikten sonra, kendilerine hidayet verdikten sonra, nelerden sakınacaklarını onlara iyice açıklamadıkça onları sapmaya terk edecek ve saptıracak değildir. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Burada çok temel bir kaideye dikkat çekiyor Rabbimiz. Eğer bir konunun sakıncalı olduğu izah edilmemişse, anlatılmamışsa, bildirilmemişse kimse o konudan muahize edilemez, sorumlu tutulamaz. Onun için buyuruyor ki biz diyor bir topluluğu hidayeti erdirdikten sonra, onlara doğruları gösterdikten sonra durup dururken saptırmayız. Yoldan çıkarmayız onları. Düşüncelerini, duygularını, davranışlarını bozmayız. Bozulmasına fırsat da vermeyiz. Ama onlara nelerden sakınacaklarını izah ederiz. Şunları şunları yapmayın. Şu kırmızı çizgilere yaklaşmayın diye uyarırız diyor Yüce Rabbimiz. Ha, uyardıktan sonra o hudutlar aşılırsa, o çizgiler aşılırsa, Allah'a isyan başlarsa onun da cezasını çeker insan. Toplumsa toplum olarak çeker, fertse fert olarak çeker. Bu önemli bir şeydir. Bu bakımdan İslam'ın ilk yıllarında da Kur'an nazil olduğunda mesela içki haram kılınıyor. Efendim, fakat işte çölde yaşayan mümin insan var. Henüz içkinin yasak olduğuna dair kendisine bir bilgi ulaşmamış. İlahi mesaj kendisine erişmemiş. O insanın içki içmesinden dolayı bir sorumluluğu yok. Bugün de İslam yeryüzünde tas tamam olarak inmiş olmasına rağmen herhangi bir kul İslam'la şereflendi diyelim. İslam'la buluştu, kelime-i şehadet getirdi. Kendisine haramlar belli bir şekilde anlatılmadıktan sonra, öğretilmedikten sonra o haramları işlemiş olsa onlardan dolayı kendisine bir günah tereddüt etmez. Evet, iki tür sorumluluk var. Kendisinin sorumluluğu kabul ettiği bu dinin gerekleri nedir bir an önce öğrenmek. O onun sorumluluğunda. Diğer bilenlerin sorumluluğu ise bu nevi İslam'la buluşmuş, tanışmış kimselerin İslam'ı en iyi şekilde öğrenmelerine vesile olmak. Onlara İslam'ı öğretmek. Bu sorumluluk var. Bu sorumluluklar söz konusu ola ola eğer kendilerine hangi şeylerden sakınacaklarına dair bir mesaj, bir bilgi gitmemişse Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz o topluluğu saptırmayız. O topluluğu dalalete bırakmayız. Bu sünnetullah'tır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan merhameti, adaleti, şefkati zaten bunu gerektiriyor. Bir sonraki ayeti kerime yani 116. ayet. İnne Allahe lehu mülkü semâvâti vel ard. Yuhyi ve yumiit. Ve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Muhakkak ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Artık sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost, kendisine güvenebileceğiniz, işlerinizi kendisine bırakabileceğiniz bir dost, ne de bir yardımcı yoktur Allah'tan başka. Yüce Rabbimiz bu hükümranlığını Kur'an-ı Azimüşşan'da sık sık hatırlatır. Yani yerde ve gökte Allah'tan başka sığınabileceğiniz bir sığınak, bir barınak asla yoktur. Onun için kendinize dikkat edin. Ölümü de hayatı da yaratan O, size hayatı veren de O, sizi öldürecek olan da O. Yani huzuruna getirecek olan da O. Öyleyse hayatınızı sürdürme noktasında ya da ölümden kaçma noktasında herhangi bir başka ilahlar aramayın kendinize. Başka yardımcılar aramayın kendinize. Başka varlıklara kulluk arz etmeyin. Yalnız Allah'a kul olun. Yalnız Allah'a kul olun. Zira O zaten sizin için bir velidir. Yani Allahu veliyyül müminin. Allah müminlerin velisi. Onların işlerini görüp gözeteni. Onların efendim dostu. Onların en çok sevdiği varlıktır. Yegane varlık odur. Yardımcı odur. Her bir ayetin bizim düşünce dünyamıza, gönül dünyamıza ve hayatımıza yansıması gereken hükümleri ve edepleri vardır. Nice nice ibretler ve hikmetleri vardır. Bu nevi ayet-i kerimeler, özellikle bu son ayette, Yüce Rabbimiz bir kere bizim düşünce dünyamızda, inanç dünyamızda, yerlerin ve göklerin hükümranlığı noktasında Zat-ı Uluhiyetinden gayrı bir hükümranlık tasavvurunu, bir düşüncesini Yüce Rabbimiz bizim için uygun görmüyor. Yoktur da. Hem dünyanın hem ahiretin meliki, hükümranı, maliki odur. Dünyada görülen bir takım hükümranlıklar, bir takım iktidar gösterileri, bir takım efendim bu anlamdaki hakimiyetler hepsi emaneten imtihan kastıyla verilmiş görüntüde hükümranlıklardır, sultanlıklardır. İşin hakikati dünyada da, ahirette de, yerde de, gökte de ilah bir tanedir. Hükümranlık yalnız ona aittir. İnsanı yaşatan odur, rızıklarıyla yaşatan, maddi ve manevi olarak yaşatan ve büyüten odur. Öldüren de odur. Ve ondan başka da insan, mümin ne yardımcı ne de dost arayışına asla girmemelidir. Ancak onun adına dostlar, kardeşler, muhabbetler gerçekleştirilebilir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.